Ayrım 24.
Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Daha doğrusu Sümer Bank'ın ilk kurulurken kuruluş yasasında kendisine bağlı fabrika ve işletmeleri sınırlı sorumlu şirketlere dönüştürmekle yükümlendirildiğini düşündüğüm zaman, tabii sadece Sümer Bank'ın değil, Eti Bank, Ziraat Bankası, Deniz Bank'ında bunun bir türlü yapılmamış olmasını, bu kuruluşları kendilerine otlak yapan devlet memurlarından olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde devlet memurları imparatorluklarının küçülmesine razı olmuyorlar. Düşünsene, bir kit umum müdürünün saltanatı kimde var? Niye Anaplılar söyleyemiyor? Anaplı dediğin kim? Sizinkilerden farkı yok ki. Ama neden Deniz söylemiyor? Onu düşünmek lazım. Olur mu gülüm? Kitlere ters düşmek, devletçiliğe ters düşmek olur. Atatürk inkılaplarına ters düşmek, altı oka ters düşmek olur. Diyorum ya işte stötikoculuk bu. Ne stötikoculuğu, bağnazlık bu. İyi ya işte. Kaldı ki devletçilik bir ilke ise, inkılapçılık da bir ilke. Yine kaldı ki Atatürk zamanında söylemiş, Afet İnan da var. Bugün koyduğumuz ilkeler bugünün icaplarına göre faydalı olanlardır. Toplum zaman içinde değişir, inkılapçılık ilkesine bağlı kalındığı sürece yeni koşullara uygun yeni ilkeler geliştirilir diyor. Nitekim 1930 öncesi ekonomik koşullar öyle gerektirdiği için Atatürk petrol benzin tekelini bir Amerikan şirketine, Standard Oil Company'ye, ispirto ve alkollü içkiler tekelini de bir Polonya şirketine devretmişti. Ah canım, yeni ilkeler üretilemiyorsa tembellikten canım be, geçiştirmekten, rehavetten, hep onu anlamaya çalışıyorum. Neden çözüm üretmekten, cüzdanımdan kaçar gibi kaçıyoruz? İşimiz gücümüz meselelerin üstüne örtmek. Her yerde, her şeyde de bu. Neden? Çok konuştuğunu, güllerin büyüsünü dağıttığını biliyor, yine de kendisine hakim olamıyordu Rodoplu. Korktuğum ne biliyor musun diye sürdürdü. Korktuğum, sözde yurtsever kaygılarımızın, daha doğrusu zihin tembelliğimizin, Türkiye'nin gerçek koşullarını nesnel olarak değerlendirmemizi önlemesine izin verdiğimiz için elimize geçen fırsatları değerlendiremeyeceğiz. Yani ekonomik konuları devletçi ve antidevletçi ikileminden çıkarıp nesnel olarak değerlendiremeyeceğiz. Bu beni korkutuyor Şafak. 2000 yılında kaçırırsak bir daha toparlanamayacağız diye korkuyorum. Ve açıkçası bunu sen derken ne demek istediğimi biliyorsun, yaparsın diye umuyorum. Ekonomi eğitimim var, geçinecek param var, pırıl pırıl bir kafam var. Anlıyorum. Anladığından eminim. Bütün yapacağın okumak. Zaten yapacak daha iyi bir işin yok bu dünyada, öyle değil mi? Sen varsın da, hadi oradan iş miyim ben? Öyle ağır işsin ki dedi Şafak birden ciddileşerek. Sahiden öyle düşünmüyorsun değil mi? Uğraşılacak bir şey olduğumu düşünmüyorsun değil mi? Çünkü biraz farklı bir eğitimi olan çağdaşınım, hepsi bu. Hepsi bu mu? Sahiden mi diye sordu Şafak. Anlamlı anlamlı. Bir de seni seviyorum dedi Günay. Biraz duraladı. Bunu sana nasıl kelimelendireceğimi bilmiyorum dedi. Çünkü bir kendini beğenmiş, bir küstah gibi konuşmak istemiyorum. Ama bak, bir şeyi bilmeni istiyorum. Daha doğrusu sana söz vermek istiyorum. Ne zaman bir şey istersen, çeviri, araştırma, ne istersen ben buradayım. Sadece birey olarak ben değil tabii, biz hepimiz. Bütün imkanlarım, sesi titremeye başladı. Biliyorum diye fısıldadı Şafak, başını önüne eğmişti. Başka Türkiye yok dedi Rodoplu, duygusallığını şakaya vurmaya çalışıyordu. Hayır yok dedi Şafak. En iyisi ben sana bir türkü söyleyeyim, en iyisi. Gözlerini Günay'ın gözlerine dikti, birden ani bir hareketle elini göğsüne attı. Kır bahçesi az ileride oturanlar, ortalıklarda dönenen garson yine de ve hepsine rağmen. Günay hayatının hiçbir döneminde, hiçbir koşulda kabullenemeyeceğini düşündüğü, böylesine cüretli bir hareketten irkilmediğini, dahası başkalarının görüyor olmasını bile umursamadığını hayretle fark etti. Bir devrimdi diye anlattı. Hayatımda bir devrimdi. Ben ki her uzvunu dirhem dirhem değerlendiren kadının bilgisinden bunca yoksundum. Ben ki samanlıkta yuvarlanmayı bunca garipserdim. Ben ki ömrümde tek bir porno film izlememiş, erotik denenlere kızarmadan bakamamıştım. Gözlerini şaşırtıcı bir utanmazlıkla Şafak'a dikti. Erkeğin memesinin üstündeki elini tuttu, bağrına bastı. Böyle bir şey yapabileceğimi düşünebiliyor musun diye sordu Tülin'e. Hemen ekledi. Yaptım bacım. Vallahi yaptım. O mafiyoza tipler de seyrediyorlarsa da seyretsinler. Şafak'ın önüne geçmek bana düşmez diye düşünüyordum. Şafak bir tür meydan okuyordu. Rodoplu arda kalmadı. Sen varsan ben de varım diye fısıldadı. Sonuna kadar. Şafak baktı elini çekti. Hadi gidiyoruz. Kolu Günay'ın omuzunda otomobile yürüyorlarken şöyle bir dur da dedi adam. Günay durdu. Beni kendisine siper etti, çişini yaptı. Evet, çişini yaptı. Ay ışığında pırıl pırıl su döktü. Ilık olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Sanki ben yapıyordum. Elimi altına tutabilirdim, temizliğini yapabilirdim. Tanrım, bütün bu inanılmaz şeyler bana oluyordu ve sizler hiçbir şeyin farkında değildiniz. Kümemin elemanları birebir eşleşiyordu Şafak'la. Bir oluyorduk. Yepyeni bir sınıf oluşturuyorduk ve siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Biliyor musunuz, bazen öyle aptal görünüyordunuz ki bana, aptal ve inançsız. Son ameliyatından birkaç gün önceydi, çok çabuk yoruluyordu. Tülin de, ben de kendisini yormamasını istiyorduk ama Günay konuşmak istiyordu. Bağışlayın dedi, bana döndü, hele de sen. İçini çekti, esef dolu bir tebessüm yayıldı yüzüne. Nasıl oldu da senin gibi akıllı, iyi bir insan beni zapt rapt altına alamadı diye sordu. Günay'ım, ben senin yanında su dökemezdim ki. Doğru, kıkır kıkır güldü. Bu adam sana duyduğu saygıdan, idrardan kesilirdi kardeşim dedi Tülin. Sistit olurdu alimallah. Bak şimdi, o akşam ona bir şiir yazdım. Notlarımın arasında bir yerde olmalı. Bir kopyası da Şafak'ta vardır. Tabii eğer atmadıysa. Sonra durakalka Kilyos'tan ta Üvezdi'ye gittik. Çayır Tepe'nin de ötesinde Şafak istedi. İstanbul'un bu yakasını bir türlü benimseyemediğini söylerdi. Sabahın ikisi miydi, üçü müydü? Darca bir sokakta küçük bir apartmanın önüne geldik, durduk. İniyoruz dedi Şafak, indik. Üçüncü kat mı, ikinci kat mıydı hatırlayamıyorum, çıktık. Bir dairenin kapısını açtı Şafak. Işığı yaktı, girdik. Burnuma oma kokusu geldi ve hatırladım. Şafak'ın çamaşırları da oma kokardı. Etrafıma bakındım. Orta halli bir memur ailesinin sade döşenmiş, küçük, sobalı, tertemiz bir dairesiydi. Şafak bir kapı açtı, yatak odasıydı. Çift kişilik bir yatak, aynalı bir tuvalet masası vardı. Tuvalet masasının önündeki gelin damat fotoğrafında 15-20 yıl öncesinin gencecik Şafak'a, bir de o kadar gencecik sevimli bir kız poz vermişlerdi. Aman yarabbim dedi Tülin. Ne zor işler bunlar. Değildi dedi Günay, değildi. Seni kendi evimde, kendi yatağımda istiyorum dedi Şafak. Kadınımı evimde istiyorum. Bana ait olan her şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Anlamamak mümkün değildi ki. Ben de onu kendi evimden başka bir yerde göremiyordum. Ne güzel kız dedi Günay Rodoplu fotoğrafı işaret ederek. Tabii öyle olacak dedi Şafak Özden. O sıralarda bir yerden bir kapı açıldı. Anlaşılan evde biri daha vardı. Ama ben öylesine dingin, barışık bir ruh halindeydim ki gelen karısı olsa da rahatsız olmayacaktım. Şimdi düşünüyorum da Şafak bana dönüp bu benim karım, öp kumanın elini demiş olsa eğilir öperdim zahir. Neyse ki gelen eşi değil, kardeşiydi. Sedat bizi gördü, şöyle bir baktı. Siz miydiniz abi dedi. Hadi iyi geceler. Gitti yattı. Tülin dayanamadı. Sana da bok yemek düştü tabii diyiverdi. Yok yok dedi Günay inler gibi. Hiç öyle düşünme. Hiç bahane bulma. Ben nasılsa orada kalacaktım. Sedat başka türlü davranmış olsa da Şafak için kalacaktım. Şafak'ın istediği kokuyu onun yatağından esirgeyecek değildim. Ne olursa olsun. Ha ama uyuyamadım tabii. Sonra da Şafak sökümünden az sonra kalktım. Onu uyurken öptüm. Sessizce ayrıldım, eve döndüm. Tıpkı onun bana yaptığı gibi. Beni eve getirme telaşına düşmesin, sükunet içinde, kelime yerindeyse demlensin istedim. Söyleyecek hiç laf yoktu. Ne o zaman ne de daha sonra Günay Rodoplu'ya söyleyecek laf yoktu. İtaliklediğimin farkına vardı tabii. Ben sana Allah'ın belası bir laf ebesiyim demedim mi dedi ve uyuyuverdi. O yılın Haziran ayının büyük bir bölümünde Ankara'daydım. İstanbul'a dönmeden bir gün önce Sakarya Caddesi'ne açılan sokaklardan birisinde Günay Rodoplu'nun konferansını duyuran afişi gördüm. Siyah beyaz, sıradan bir afişti. Normal koşullarda dikkatimizi çekmezdi. Ama kişinin tanıdığı bir adı binlerce kelimenin arasından hemen görmesi gibi bir şeydi. Sanki orada kollarını kavuşturmuş, bana bakıyordu Günay. Yüreğimin özlemle kabardığını hissettim. Bir gün daha kalmaya, konferansı izlemeye, Şafak'la birlikte değilse İstanbul'a onunla beraber dönmeye karar verdim. Tahmin ettiğim gibi trenle geldi. Adam akıllı solgundu. Beni hiç beklemiyordu tabii. Karşısında belirince yüzü umduğum gibi sevinçle aydınlandı. Sarmaş dolaş olduk. Sağ ol canım, sağ ol. Sadece karşıladığım için değil, tatsız bir şeye de son vermiş olduğum için teşekkür ediyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Az sonra arkasından inen adamın yüzündeki ifade bu duygumu perçinleyecekti. Kısa boylu, 30 yaşlarında bir adamdı. Özensiz giyimi, tıraşlı yüzüyle nedense emlak komisyoncularına benzettim. Adam bize şöyle bir baktı, hep bildiği bir şey kanıtlanmış gibi sırıttı. Gerçekten sırıttı. Hayrola? Şafak'ın eniştesi diye fısıldadı Günay. Daha doğrusu sayısız eniştelerinden birisi. Beraber mi geldiniz diye sordum hayretle. Yok canım, trende karşılaştık. Tanıştırdı. Abla, sizi bir yere bırakayım mı diye sordu Fevzi Özden, yılışık yılışık. Bu defa önyargılı olmadığından eminim. Gerçekten yılışıktı. Bu abla hitabı Günay'ın kaderiydi zaten. Yaşıtları da kendisinden 30 yaş büyükler de ona abla derlerdi. O değildi yadırgadığım ama adamın bir ayağının köyde olduğu belliydi ve bence hiçbir köy erkeği yanında erkek olan bir kadını bir yerlere bırakmayı teklif etmezdi. Beni nefret ettiğim bir tavrı, maço tavrımı takınmaya zorladı. Ve tabii bu dayatma Özdenlerden bir kez daha sıkkımın sıyrılmasına neden oldu. Araba var, ben sizi bırakayım dedim. Günay yavaşça elimi sıktı. Erkeklerin deniz doğurusu sendromu dediği bu tavırları onu çok eğlendirirdi. Fevzi Özden köylü kurnazı gözlerini kaçırdı, bir yerlere uğraması gerektiğine dair bir şeyler mırıldandı gitti. Sen iyi misin canım? Solgun görünüyorsun. Uyuyamadım dedi Günay, ondandır. Çok mu sıcaktı yine? Yo, Fevzi ile konuşuyorduk. Sen nasılsın, Foruslar nasıllar? O ara masonluğu incelediğimi biliyor takılıyordu. İyi olduklarını söyledim. Ne kötü dedi. Hiç konuşamıyoruz bugünlerde. Biliyor musun? Bir suretimi çıkarmak isterdim. Senin yanından hiç ayrılmayacak bir suretimi. Neden o kadar düşünceli olduğunu o gece trenle geri dönerken anlattı. Dün gece gelirken Fevzi Özden anlattı. Ben de Şafak'a bir geçmiş yazdım dedi. Mahzun gibi, kendisiyle alay eder gibi. Restorana geçmek istememişti. Yemeğimizi kompartımana getirdik. Bir süre öğleden sonraki konferansı tartıştık. Eskişehir'e yaklaştığımızda suskunlaştı. Işıkları söndürmemi rica etti. Simsiyah bozkırı seyretmeye daldı. Günay için hipnotik bir etkisi her zaman vardı bozkırın. Onu bilirdim. O gece ise yıllar öncesine İstanbul'dan başlayan bir ucu Ankara'da, bir ucu Pozantı'da biten iki yorgun demir yoluna götürdü onu. Odunla söğüt dallarıyla işleyen dur kalk bir lokomotifteydik sanki. Şevket Süreya olmuş, aç Anadolu'nun ince ay ışığı altında kabaran köy evlerini, küme küme ayağaç karaltılarını, şurada burada dev sütunlar gibi yükselen servi kavaklarını süzüyorduk. Sağda solda tek tük ışıklar vardı. Kararsız gölgelerden korkan köpeklerin havlamalarını duyduğuma yemin edebilirdim. Az ilerideki değirmen oluğundan boşalan suların sert, serin hışırtısının dönen değirmen taşlarının uğultusuna karışarak karanlığın derinliği içine dağıldıklarını duyduğuna da yemin edebilirdim. Ne ki boşa çalışıyor değirmen diye fısıldadı. Öğütülecek buğday yok. İkinci Dünya Savaşı süresince uygulanan akıl almaz iktisat politikaları ülkeyi kedi köpek yiyen Yunanistan'dan beter etti. 20. yüzyılın ortasında bir ülkeyi etliye sütlüye karışmaz bir ev kadını ezikliğiyle idare etmeyi düşünebiliyor musun? Ne demek istediğini hiç anlamamıştım. Günay Rodoplu, sen Şafak'ı özlüyorsun. Yatsımadı. Babasını düşünüyorum dedi. 20 lira aylık alıyordu. Toz şekerin kilosu 5 liraydı. Duraladı. 200 bin lira aylık alıyordu. Toz şekerin kilosu 50 bin liraydı. Dehşet verici değil mi? Buğday 1927 fiyatının altındaydı. 70 kilometre ötedeki Haymana'dan kanılarla getirildiği Ankara'da bile 5 kuruştan azdı. Eli saban tutan özdenlerin tümünün işleyebileceği alan 50 dönümü geçmezdi. Bir dönüm en iyi senelerde 80-100 kilodan fazla vermezdi. Yoksulluk işlerine işlemişti. Yine de ateşli bir paşacıydı köy öğretmeni Halis Özden. Babanın Pulur Köy Enstitüsü'nü 1948'de bitirdiğini, Kore Savaşı'nı ucun uzun sıyırttığını, teyze kızı İffet'le askerlik dönüşü evlendiğini Fevzi Özden anlatmıştı. İffet, Halis'e biri kız, üçü erkek, 4 çocuk doğurmuştu. En büyük oğlan Şafak'tı, onu Sedat ve Şener izlediler. Halis öğretmenin maaşı ailesini aç bırakmamış ama birikime de izin vermemişti. Tarlalarda, elma bahçelerinde büyüdü Şafak. Alucu Kuşburnu'ndan, üvezi Muşmula'dan ayırmayı öğrendi. Ebe gümeci ot değil sebzeydi, madımak da öyle. Yenebilecek her şeyle beslenmeyi öğrendi ama tevekkülü asla. Günay 5 vakit namazını bırakmayan babasına bakarken Şafak'ın gözlerinin hırsla çelikleşeceğini, ölümcül bir öfkeyle sarsılacağını gördüğünü söyledi. Erzincan'da Kur'anların toplatıldığı haberi Gümüşhane'de duyulduğunda milli şefe de meclisine de sövenlere var gücüyle karşı koydu dedi. Kur'anların değil eski yazılı belgelerin toplatıldığını iddia etti. Ne yapsın hükümet demişti Halis Özden. Eski yazı toplatılsın ki yeni yazı hızlansın. De ki öyle diyorlardı. Sapık fikirleri savunanlar. Kur'an'dan başka eski yazı var mı ki evlerde? Beyin yıkama faaliyetinin başarısı tam olmuş olmalıydı ki 1928'de eskisi zordu, bu kolay diye alınan alfabenin 48'e gelindiğinde 100 kişiden 30'unu ancak okur yazar edebildiğini düşünmüyorlardı bile. 20 yılda gelinen yer sadece %30. Düşünebiliyor musunuz? Ve Halis Özdenler Türkçe ezanı dahi kabulleniyorlar. Adamı secdede tövbeye zorlayan dayatmanın şiddetini düşünebiliyor musun? 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kazanır korkusundan kendi okulundaki sandığı yok ettiğinde vatana hizmet ettiğini düşünüyordu Halis öğretmen. Daha sonra referandumda oğlu Şafak Özden de siyasi yasaklar kalkmasın diyenlerin oylarını yok edecekti. 1954'te Demokrat Parti tekrar kazanınca dış güçlerin iktidarlar yaratan kudretlerinden dehşete düştü. 1957'de milletin aklının başına gelmeye başladığına sevindi. 1960'da Cumhuriyet Halk Partisi artı ordu iktidar formülüydü, elleri patlayıncaya kadar alkışladı. İngiliz albayına posta atan Hintli Palya diye hatırlattım. Öyle dedi. Ama Esendal biliyordu. Okuttuklarımız kavga aramıyor, tersine aylıkçı olup bize katılmaya çabalıyor. Sözümüzü ikiletmezler, izimize basarak gelirler götürdüğümüz yere, hatırladın mı? Elbette dedim. 1963 kışı yaman oldu dedi Günay, gözlerinde tuhaf bir pırıltıyla. Gümüşhane'de kar damları açtı. Evlerin tahta kapılarını zorlayıp açtılar, tünel kazdılar. Tüneller komşularla buluştu. Tahta kapıları olanlar böyle yaptılar. Tahta kapıları olmayanlar toprak altında yaşayanlardı. Onların barınakları daha bir muhafazalıydı. Ortaya kazılı tandırın dumanı odayı yer duvar yalayıp ufak baca deliğinden süzülür giderken sıcacık olurlardı. İs kokusu tezek kokusuna katılır, derilerine sinerdi insanların. Şubat'ta bir gün Bayburt süvari taburundan bir kıratın bacağı bu barınaklardan birisinin içine kaçtı. Ne olduğunu anlamaya çalışırlarken yer altından bitiverdi insanlar. Atlının anlamadığı bir dilde çığırışıyorlardı. Kumandan bağırı verince sindiler. Atlı kendisine çeki düzen verdi. Hayvanın bacağı sarıldı, çekip gittiler. Arkalarından damı göçen evden beddua yükseldi. Birden hatırlamıştım. Bir başka romanından bir pasaj tekrarlıyordu. Kar tonlandıkça tonlandı diye sürdürdü. Buz sarkıkları birken iki, ikiyken üç bilek kalınlaştılar. Baharda eridiklerinde 11 ev göçtü. Olağandı. Eriyen kerpiç duvarlar suyun daha da ağırlaştırdığı tavan toprağını taşımazdı. Şafak döşeğinin boyundan büyük toprağın altında kaldığını gördü. Göçüyü izleyen 10 gün okula gitmedi, toprağı kaldırmaya yardım etti. Akrabalar da gecelediler. Toprağı kaldırdılar ama ev onarılır gibi değildi. Nisan yağmurları da bitmek bilmedi. Sonunda bezdi. İstanbul'a tayinimi isteyeceğim dedi hali sözden. İrkilen karısını yatıştırmak için bir de gerekçe buldu. Oğlun gelecek yıl ortaokula başlayacak. Bir yıl uğraştı. Ertesi yıl Gümüşhane'nin son karı Haziran'ın ilk günü düştü. Ege'de üzümler sıcaktı. Kiraz bitmek üzereydi. Çilek ancak reçel olurdu. İstanbul'da erguvanlar yerli yerindeydi. Hali sözden öğrencilerinin diplomalarını dağıttı. Ailesini topladı. Yola koyuldu. Günay, Sirkeci'deki hallerini gördüğünü söyledi. Trenden birbirlerine zincirli tutukluların tökezlemekten ve tökezletmekten sakınan adımlarıyla darmadağınık ama sımsıkı bir dayanışma içinde indiler. Molla Ramazan'ın torunuydu Şafak. Mahşer nedir bilirdi. Eminönü'nden halat alan Adalar vapurunun düdüğü İsrafil'in surası olabilirdi. Kafirleri sarhoş edecek duman egzoz gazlarının İstanbul'un sıcak buğusuna belenmiş zehirli tütsüsüydü. Gökyüzü mavi değildi. Güneş pekala batıdan da doğmuş olabilirdi. İşte insanlar kabirlerinden çıkmış, gözleri dönmüş çekirgeler gibi dağılmış koşuyorlardı. Her cins, her biçimdiler. Zinadan yeni kalkmış kadınlar, gömgök gözleri, çıplak kolları, ak göğüsleriyle ortadaydılar. Sağır edici gürültü, Dabbe Tülarz'ın homurtuları olmalıydı. İffet Hanım sol omuzundan al oku diye uzatılacak günah listesini bekledi. Sonunda o da oldu. Kendisine yol açmaya çalışan bir hamalın sepeti omuzuna vurdu. Destur diye bağırdı adam. İffet Hanım'ın korkudan canı çekildi. Bacakları eridi. Kucağındaki sedatı istasyonun betonuna fırlattı. Az berisine, kondüktörün ayaklarının dibine de kendisi yığıldı. Kondüktör yana atıldı. Peronuna babalarının çiftliğiymiş gibi yayılan yığına midesi bulanmış gibi baktı. Helaları gösterdi. Kadınlar helasının duvarları fayans kaplıydı. Akseden, eğilen, bükülen gölgelerden yüreği ağzına geldi İffet'in. Dar kaçtı. Zıkkım iş dedi şafa. Bir iki vızıldandı. Sonra hurcun üstüne kıvrıldı. Uyudu çocuk. İsmet Özden'in babası gelip toparlayıncaya kadar ilişmediler. Görüntüler çok canlı olmalıydılar. Gözlerini yumdu Günay. Farkına varmadan o transandantal havaya girdim ben de. Günay'ın usandığını, şafağın toz içindeki hurcun üzerine kıvrılı çelimsiz gövdesini, terden sırılsıklam sarı çocuk başını, yanaklarından süzülen yaşların çamurladığı öfkeli asi yüzünü okşadığını görüyordum.